家に行く。
Merhaba sevgili dinleyenler, Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan yeni günden hepinize günaydınlar diliyoruz. Program yapımcılarımız Zeynep Düğmeci, Melda Alpay, Zeynep Yıldırım, ben Tülin Bilen, kumanda başında Burak Kararoğlu. 9.55'e kadar sizlerle birlikte olacağız. Siz de bize soru ve görüşlerinizle katılabilirsiniz. Bize ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız +90 312 alan koduyla 463-34-19, 463-34-21. Aynı zamanda Facebook adresimiz yenigun.tsr, Twitter adresimiz tsryenigun. Sevgili dinleyenler, bugün de programımıza gazete manşetleriyle başlayacağız. İlk olarak ardından Ankara gündemini bize TRT muhabiri arkadaşımız değerlendirecek. Haber Global editörü Erdinç Özyılmaz gazetelerde öne çıkan başlıkları değerlendirecek. Ardından dış ilişkiler uzmanı Fuat Can Bayramoğlu dış basında geçen hafta yer alan manşetleri anlatacak bize. Sevgili dinleyenler, gazete manşetleriyle başlıyoruz dedik programımızda. Milliyet gazetesiyle başlıyoruz bugün. Milliyet gazetesinin manşet haberi grip aşısı muamması. Pandemide talebin arttığı grip aşısı Türkiye'ye geldi ancak kimlerin aşı olması gerektiğine ilişkin resmi algoritma yayınlanmadığı için sahada tartışma var. Risk raporu grip aşısında yaşanan tartışmalara bu kez Charles'ın risk skoru ve bunun baz alındığı bakanlığa ait olduğu iddia edilen taslak algoritma damgasını vurdu. Vatandaşın aşıda öncelik almak için isim yazdırdığı eczaneler, Charles'ın risk skoruna göre grip aşısı yaptırılacağını belirterek vatandaşı aile hekimlerine yönlendirdi. 5 puanı geçmek lazım, aşı sayısı az. Eczacılar sorumluluk almamak için algoritmayı bakanlık kabul etmiş gibi lanse ediyor diyen Aile Hekimleri Federasyonu 2. Başkanı Er Yazgan ise algoritmada aşı olmak için risk skorunun 5'i geçmesi gerektiğini söyledi. Koahlıların risk skorunda olmadığını belirten Er Yazgan 5 puan için bir kişide birden çok hastalığın bulunması gerektiğini vurguladı. Akıllı ilaç başarısı, Türk bilim insanları tümörü güdümlü şekilde bulan ve yok edebilen kanser ilacı prototipi üretti. İzildemir adı verilen ve 2,5 yılda ortaya çıkan akıllı nano ilacın en önemli özelliği kanserin metabolizmasını bozması, tümörü güdümlü bir şekilde hedeflemesi. Milliyet gazetesinin diğer haberine geçelim. 5 ve 9'larda başlıyor yüz yüze eğitimde yeni aşama. Covid aşısında hedef bahar, kabine toplantısının ardından konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2 Kasım'dan itibaren ortaokul 5 ve lise 9. sınıflarında yüz yüze eğitime dahil edileceğini söyledi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında denetimlerin sıkılaştırılacağını belirten Erdoğan, hedefimiz önümüzdeki bahar aylarına kadar aşı meselesini tamamen çözmektir dedi. Hibrit eğitimde sınav maratonu yüz yüze eğitim kısmen de olsa yeniden başladı. Özel okul ve kurslara giden lise öğrencileri haftada 5 gün yüz yüze eğitim alıyor. Devlet okulundakiler ise 2 gün öğretmenleriyle buluşup geri kalan günlerde online eğitime katılıyor. Bu durumun sınavlara hazırlıkta hangi avantaj ve dezavantajları getirdiği tartışma yarattı. Ve Milliyet Gazetesi ile yine devam ediyoruz. Milliyet Gazetesi'nin diğer haberi 65 bin mahkum dönmeyecek. Haberin detayı ise şöyle. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan yeni istihdam paketiyle COVID-19 iznine gönderilen 65 bin mahkumun cezalarını izinde bitirmesi gündemde. Teklif maddesinin aynen yasalaşması halinde 9,5 aydır izinli sayılan mahkumların büyük çoğunluğunun 1 Şubat 2021 itibariyle cezaevine geri dönmesi gerekmeyecek. İngilizce bilen taksici geliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilmesi planlanan 6 yeni taksiyle ilgili standartlar netleşiyor. Buna göre şoför sayısı en az 21 şoför yaşı en az 21 olarak belirlendi. Şoför lisansları 5 yılda bir yenilenebilecek temel İngilizce bilgisine sahip olacaklar. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası haksız rekabet yaratır diyerek uygulamaya karşı çıktı. Dünyaya seslendi, Karabağ'da kör kalmayın. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop dün Azerbaycan Milli Meclisi'ne hitap etti. Ermenistan'ın Karabağ'da işgalini dünyanın kör ve sağır kaldığını ifade eden Şentop, Minsk grubunda da sorunu çözümsüzlüğe mahkum ettiğini vurgulayıp, Minsk grubunun beyin ölümü gerçekleşmiştir dedi. Ve sırada Sabah gazetesi var. Sabah gazetesinin manşet haberi enerji casusluğu timine suçüstü. Casusların elebaşı enerji şirketi yöneticisi bir kadın. 6 kişilik hücre Türkiye'nin Karadeniz ve Akdeniz'de sondaj çalışmaları yürüttüğü kritik süreçte şok operasyon. Ülkenin enerji ithalatına ilişkin kozmik bilgileri yabancı bir enerji devine sızdıran 6 kişilik hücre çökertildi. Elebaşı Emel Öztürk, MİT ve İstanbul Emniyeti'nin aylardır izlediği hücrenin başı Emel Öztürk yakalandı. Özel bir enerji şirketinde genel müdür yardımcısı olan Öztürk, siyasi ve askeri casusluktan tutuklandı. Şehidin casus oğlu Emel Öztürk'ün gizli bilgileri yabancı istihbaratçı sevgilisine de ilettiği belirlendi. Hücrenin 2 numaralı ismi Serkan Özbilgin ise suikastle şehit edilen Danıştay Daire Başkanı Yücel Özbilgin'in oğlu. Sabah gazetesinin diğer haberi daha çok kabuslar yaşayacaklar. Başkan Erdoğan kararlılık mesajı verdi. Milletimizin istiklaline ve istikbaline uzatılan her eli kıracağız. Bin yıldır vatanımız olarak gerektiğinde canımız pahasına sahip çıktığımız bu coğrafyadan bizi tasfiye etmeye hayallerinden vazgeçmeyenlere daha çok kabuslar yaşatacağız. Milletimizin ferasetiyle artık bu ülkede hiç kimsenin vesayeti milli iradenin üzerine çıkartmaya gücü yetmeyecektir dedi. Bir şehirle 24 köy işgalden kurtarıldı. Azerbaycan ordusu Zengilan merkezini ele geçirdi. Böylece Karabağ'ın İran sınırı büyük oranda temizlendi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev açıkladı. Zengilan kent merkezi ve 6 köyüyle Fuzuli, Cebrail ve Hocavend'e bağlı 18 köy işgalden kurtarıldı. Bu gelişmeyle Dağlık Karabağ'ın İran sınırının büyük bir bölümü Azerbaycan'ın kontrolüne geçti. Ermeni işgalinden kurtarılan Veng köyünün ismi Çınarlı olarak değiştirildi. Sevgili dinleyenler, sıra Akşam Gazetesi'nde. Akşam Gazetesi'nin haberi İslam dünyasına emperyalizm uyarısı. Başkan Erdoğan İslam dünyasına seslendi, emperyalizmin Müslümanları bölmesine izin verilmemesi gerektiğini söyledi. Irkçılık, kavmiyetçilik, mezhepçilik ve terör fitnesi İslam alemini içeriden çökerten sorunlar oldu. Ölenin de öldürenin de Allahu Ekber dediği bir tabloyu kabul etmemiz mümkün değil dedi. Batılı siyasetçiler başarısızlıklarını örtmek için İslam karşıtı söylemlere başvuruyor. Aşırılıkla mücadele kisvesi altında zalime ses çıkarmayan pısırık Müslüman profili hedefleniyor dedi. Türk dünyasına Azerbaycan azarı. MHP lideri Bahçeli Türk dünyasının sessiz kaldığını söyledi. 1990'larda bağımsızlıklarını kazanan Türk Cumhuriyetlerinin Dağlık Karabağ konusunda sessizliği, tepkisizliği ve hareketsizliği bizi derinden üzüyor. Bu suskunluk Türkiye yakışıyor mu diye sordu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Şentop Gence'de Ermenistan'ın vurduğu sivil yerleri ziyaret edip karanfil bıraktı. Şentop, Ermenistan kalleşçe sivilleri vuruyor, işgal bitmeden çözüm olmaz dedi. Zengilan da kurtarıldı. Azerbaycan ordusu 27 yıldır işgal altında bulunan İran sınırındaki Zengilan kent merkezini ve çevresindeki 6 köyü özgürleştirdi. Kritik önemdeki Şuşa hattında da önemli bir ilerleyiş kaydedildi. Bu arada Ermenistan yine Terter'i hedef aldı, 2 sivil şehit oldu. Covid'e karşı Akdeniz diyeti, iç hastalıkları uzmanı Dr. Yusuf Yıldırım virüse karşı beslenme önerisi getirdi. Yıldırım koronavirüs kan akışkanlığını bozuyor, damar sistemine zarar veriyor, kanın pıhtılaşmasını etkiliyor. Akdeniz tipi beslenme ise kanın akışkanlığının düzenlenmesini sağlıyor dedi. Metin Adan sorumlu hain imha edildi. Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı PKK'nın Metin'e sorumlusu Dara Kato Kodatlı Ahmet Bal, MİT'in istihbaratıyla düzenlenen operasyonla 4 teröristle birlikte etkisiz hale getirildi. Düğün değil, kaçakçı konvoyu. Batman'daki çete 3 araçlık düğün konvoyu kamuflajıyla insan kaçakçılığı yaparken yakalandı. 12'si Irak, 4'ü Suriye uyruklu 16 göçmen gözaltına alındı. Ve sırada Yeni Şafak gazetesi var sevgili dinleyenler. Yeni Şafak gazetesinin manşet haberi de "Ben bir kaleyi yıktım." Haberin detayı ise şöyle: Türkiye'nin adamı olmaktan gurur duyarım diyen Ersin Tatar. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde pazar günkü seçimlerden zaferle çıkarak 5. Cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar, "Ben bir kaleyi yıktım" dedi. Rakibi Akıncı'nın 20 sene belediye başkanlığı ve 5,5 senedir de cumhurbaşkanlığı yaptığını hatırlatan Tatar, "Tabii arkasında bazı güçler var, bunu bilmeyen yok. Bu güçlere karşı da savaştık burada ve kazandık" yorumunu yaptı. Destek devam edecek. Yeni Şafak'ın sorularını cevaplandıran Tatar şöyle konuştu: "Benimle ilgili Türkiye'nin adamı gibi şeyler söylediler. Onlara cevabım şudur: ben Türkiye'nin adamı olmaktan gurur duyarım. Türk oğlu Türk'üm. Türkiye'nin bölgedeki çıkarları Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de güçlü kılıyor. Biz Türkiye'nin desteğini alarak bugünlere geldik. Bu devam edecek." Federasyon tuzaktı. Federasyon denilen olay tamamen tuzaktı. Türkiye'ye gidecek adayı Avrupa Birliği'ne alacaklardı ve çoğunluk azınlığı zaman içinde hap gibi yutacaktı. Onların sayısı bizden çok. Rum kesiminin ekonomik durumu iyi. Bütün dünya maddi destek sağlıyor. Biz sadece Türkiye'nin desteğiyle ayakta kaldık. Türkiye ile birlikte geldik. Onlarla bu işi götüreceğiz dedi. Yeni Şafak'ın diğer haberiyle devam edelim. Dünyaya umut veriyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, girdikleri her mücadeleden başarıyla çıktıkça bölgemizde birlikte dünyaya da umut verdiklerini söyledi. Macron'un derdi İslam'la hesaplaşmak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam'ın yükselişinden rahatsız olanların dinimize saldırdığını vurgulayıp Macron'u işaret etti. Fransız İslamı, Avrupa İslamı gibi kavramlar bunun son örnekleri. Macron'un başını çektiği bu tür girişimlerin esas gayesi İslam ve Müslümanlarla hesaplaşmak. Demokrasiyi tankların altında çiğnetmeyiz. Kabine toplantısı sonrası konuşan Erdoğan, darbe ve vesayet heveslilerinin artık son çırpınışları olduğunu vurguladı. Erdoğan, artık bu ülkede hiç kimsenin vesayeti milli iradenin üzerine çıkartmaya da demokrasiyi tankların altında çiğnetmeye de gücü yetmeyecektir dedi. Daha çok kabuslar yaşatacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan, merkezinde yer aldığımız coğrafyanın üzerimize yüklediği hiçbir sorumluluktan kaçmadıklarını kaydederek şöyle devam etti: "Bu coğrafyadan bizi tasfiye etme hayallerinden vazgeçmeyenlere daha çok kabuslar yaşatacağız. Milletimizin istiklaline ve istikbaline bayrağımıza, ezanımıza, devletimize, vatanımıza uzatılan her eli kıracağız." Ve yüz yüze eğitim genişliyor. Erdoğan, yüz yüze eğitimin kapsamını genişleteceklerini belirterek ortaokullarda 5. sınıflarda, liselerde 9. sınıflarda yüz yüze eğitim öğretim faaliyetlerini 2 Kasım tarihi itibariyle başlatıyoruz dedi. Fransa'da baskı ve tehditler artıyor. Fransa'da Macron'un İslam'a savaş açmasından sonra Müslümanlara ait derneklere baskın düzenleniyor. Camilere kilit vuruluyor. İçişleri Bakanı 51 derneği feshetmek istediklerini duyurdu. Kapatılmak istenen CCIF, İslamofobik saldırıları listelemesi ve mağdurlara hukuki desteğiyle biliniyor. Ülkede yılbaşından bu yana 73 cami, özel okul, dernek ve iş yeri kapatıldı. Zengilan kurtarıldı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Zengilan kent merkezi ve 6 köyüyle Fuzuli, Cebrail ve Hocavend'e bağlı 18 köyün daha Ermenistan işgalinden kurtarıldığını açıkladı. Ulusa Sesleniş konuşmasında Aliyev, Hocavend'in Ven köyünün ismini Çınarlı olarak değiştirildiğini kaydetti. Minsk üçlüsünün beyin ölümü gerçekleşti Azerbaycan'da Milli Meclis'e hitap eden Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Ermenistan'ın ipini elinde tutanlar bu tehlikeli oyunu durdurmalı, masumları öldüren bu haydut devlete arka çıkmaktan vazgeçmelidir diye konuştu. Şentop, Amerika Birleşik Devletleri, Fransa ve Rusya'dan oluşan Minsk üçlüsünün de beyin ölümünün gerçekleştiğini söyledi. Ve Yeni Şafak'ın diğer haberiyle devam edelim. MİT'ten nokta operasyon kırmızı bültenle aranıyordu. Terör örgütü PKK'nın sözde Metina istihbarat sorumlusu Dara Kod adlı Ahmet Bal, MİT'in nokta operasyonuyla öldürüldü. Bal'ın PKK'lı teröristlerle gizli toplantı yapacağını tespit eden MİT, toplantının yapılacağı yere operasyon yaptı. Kırmızı bültenle aranan Bal'ın bu yıl Metina'ya geldiği ve Türkiye'nin askeri operasyonlarına ilişkin bilgi topladığı tespit edildi. İkinci dalga Avrupa'yı sert vurdu. Fransa'da sokağa çıkma yasağı, koronavirüste yaz aylarında sınırlarını açan Avrupa ülkeleri ikinci dalgayı tutulunca yeniden önlemlere döndü. Almanya ve Fransa'da vakalar rekor seviyede. Fransa'nın 8 büyük şehrinde 21-6 arası sokağa çıkmak yasak. İtalya 30 bin sağlık çalışanının sözleşmesini uzatıyor. İspanya en riskli ülke olarak belirlendi. Hollanda'da ise kısmi karantina uygulanıyor. İYİ Parti'de FETÖ resleşmesi. Özdağ kavuncu FETÖ'cü dedi. İYİ Parti'de kurultayda başlayan parti içi hesaplaşma, milletvekili Ümit Özdağ'ın partisinin İstanbul İl Başkanı Burak Kavuncu'nun FETÖ'cü olduğunu söylemesiyle restleşmeye dönüştü. Kavuncu Özdağ hakkında suç duyurusunda bulunacağını söyledi. Mersin'de 220 kilogram kokain yakalandı. Mersin limanından Türkiye'ye sokulmaya çalışılan 220 kilogram kokain, narkotik ekiplerinin operasyonlarıyla yakalandı. Piyasa değeri yaklaşık 90 milyon lira olan kokain, Brezilya'dan gelen bir gemide A4 kağıtları arasında paketler halinde gizlenmiş olarak bulundu. Olayla ilgili iki kişi gözaltına alındı. Birleşik Arap Emirlikleri ajan darbe raporu hazırlamış. MİT'in yakaladığı Birleşik Arap Emirlikleri ajanının Ürdün vatandaşı Mahmut Ayes El Astal olduğu belirlendi. El Astal, Müslüman kardeşlere yakın düşünce kuruluşuna sızdıktan sonra Türkiye'deki Birleşik Arap Emirlikleri muhaliflerine ilişkin bilgiler toplayıp Dubai'ye aktardı. El Astal, 15 Temmuz ve yeni darbe olasılığına ilişkin de raporlar hazırladı. Ve son gazetemiz Hürriyet gazetesindeyiz sevgili dinleyenler. Hürriyet gazetesinin haberi, savaşın da bir ahlakı olur. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Ermenistan'ın sivilleri katlettiği Azerbaycan'ın Gence kentini ziyaret etti. Füzenin düştüğü yere karanfil bıraktı. Şentop, sivillere yönelik saldırılar savaş suçudur. Savaşın bir hukuku, ahlakı olur. Askeri hedefler vurulur ve orada çarpışılır. Siviller hedef alınmaz dedi. Azerbaycan Milli Meclisi'ne de hitap eden Şentop'un konuşması milletvekilleri tarafından ayakta alkışlandı. Bekir Coşkun'un veda törene ailesi, siyasetçiler ve okurları katıldı. Coşkun'un cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Şanlıurfa'ya götürüldü. Ve 5. ve 9. sınıflara da zil çalıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrası koronavirüsle mücadele ve normalleşme ile ilgili açıklamalarda bulundu. Yerli aşıda insanlı deneme 2 haftayı, ulaşım araçları, çok sayıda insanın bir arada bulunduğu mekanlar etkinliğine denetlenecek, temaslı takibi çok sıkı yapılacak. Yerli aşıda 2 hafta içinde insan üzerinde deneme safhasına ulaşılacağı görülüyor. Ortaokullarda, 5. sınıflarda, liselerde, 9. sınıflarda yüz yüze eğitim 2 Kasım'da başlatıyoruz.
Ankara'da gündemde neler var?
Sevgili dinleyenlerimiz, Ankara gündemini bize anlatmak üzere TRT muhabiri arkadaşımız Cuma Yavuz şu anda hattımızda. Sayın Yavuz, hoş geldiniz programımıza.
Günaydın, iyi yayınlar.
Teşekkür ediyoruz. Ankara gündemini sizden dinlemek isteriz.
Evet, öncelikle Cumhurbaşkanı Erdoğan programıyla başlayalım. Beştepe'de güven mektupları kabulü gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan görevde yeni başlayan Malta, İspanya ve Almanya büyükelçilerini ayrı ayrı kabul edecek. Güven mektuplarını kabul edecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop Meclis'in açılışının 100. yılı anısına düzenlenen 12. Uluslararası Dünya Dil Türkçe Sempozyumu'nun açılışına Gazi Üniversitesi'nde katılacak. Siyasetteki gelişmeler oldukça sıcak. İyi Parti'de FETÖ'cü iddiaları ve tartışmaları takip ediliyor. İyi Parti'nin İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın partisinin İstanbul İl Başkanı Burak Kavuncu'yu FETÖ'cülükle itham etmesi üzerine tartışmalar alevlendi, açıklamalar yapıldı. Bugün Kavuncu'nun suç duyurusunda bulunacağı belirtiliyor. Saat 11'de suç duyurusunda bulunacak. Kendisine yönelik itham ve iddialarla ilgili olarak İYİ Parti'deki gelişmeleri takip ediyor olacağız. Mecliste de gündem oldukça yoğun. Bütçe maratonu başlıyor. Daha önce hatırlanacağı üzere başkanlığa sunulmuştu. Bugün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Meclis Plan Bütçe Komisyonu'nda 2021 Bütçe Kanun Teklifi'ne ilişkin sunum yapacak. Mecliste olacak Fuat Oktay bütçe çalışmaları kapsamında. Tarım Teklifi Genel Kurulu'da görüşülmeye devam ediliyor. Sanayi ve Ticaret Komisyonu'nda teklifin görüşmeleri, elektrik piyasası ile ilgili teklifin teknik düzenlemeleri için görüşmeleri gerçekleştiriliyor komisyonda. Terörle mücadele kapsamında Akıncı Üssü davası devam ediyor. FETÖ davaları kapsamında koronavirüsle mücadele ile ilgili denetimler bugün 3. gününde. 3 gündür arka arkaya denetimler gerçekleştiriliyor. Bugün de yine iş yerleri, işletmeler, fabrikalar denetlenecek. Ve eğitim öğretimle ilgili tabii gelişmeyi dün Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamıştı. 5. ve 9. sınıflarda yüz yüze eğitim 2 Kasım'dan itibaren başlayacak. Bununla ilgili gelişmeleri takip ediyor olacağız diyelim. Tekrar sözü size bırakalım.
Sayın Yavuz, çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeleriniz için. Sevgili dinleyenler, TRT muhabiri arkadaşımız Cuma Yavuz Ankara gündemini anlattı bize.
Radyomuza TRT TSR, programımıza ise TSR Yeni Gün kullanıcı adıyla Twitter'dan ulaşabilirsiniz.
Sevgili dinleyenlerimiz, Haber Global editörü Erdinç Öz Yılmaz gazetelerde öne çıkan başlıkları değerlendirecek bize. Kendisi şu anda hattımızda. Sayın Öz Yılmaz, hoş geldiniz programımıza.
Merhaba, günaydın, kolay gelsin.
Teşekkür ediyoruz. Sayın Öz Yılmaz, Yeni Şafak gazetesinin bugünkü manşet haberi Ersin Tatar'ın sözlerine yer verilmişti. Ersin Tatar, Türkiye'nin adamı olmaktan gurur duyarım diyor ve ben bir kaleyi yıktım diyor. Bu haberin detayını, ne demek istediğini sizden dinlemek isteriz.
Evet, Kıbrıs'taki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki seçimleri de izleyip Ankara'ya dönmüş biri olarak oradaki tabloyu genel bir fotoğraf olarak da aktarmakta fayda var. Tabii ki seçimler öncesinde Ersin Tatar'ın Türkiye ile ilişkileri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte yaptığı ortak basın toplantısında kapalı Maraş'ın açılacağını açıklaması falan bölgede, adada, adanın kuzey kısmında en azından tepkiyle de karşılanmıştı ama destek olan kişilerin de olduğunu söyleyelim. Yani Kapalı Maraş'ın 46 yıl sonra açılmasına sevinen, mutlu olan, heyecanlanan oldukça geniş katılımlı insanların da, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlarının da olduğunu söylemekte fayda var. Tabii ki çok stratejik bir dönemden gidiyoruz, affedersiniz. Çok stratejik, çok önemli, kritik bir süreçten geçiyoruz. Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri düşündüğümüzde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki seçimlerin ne kadar önemli olduğunu herhalde söylemeye gerek yok. Dolayısıyla Türkiye-Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ilişkilerinin yakınlığı tarihte hiç olmadığı kadar aslında önemli bir noktaya gelmiş gibi görünüyor. Cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar'ın da seçimler öncesinde Türkiye'ye verdiği, Türkiye'ye yönelik verdiği sıcak mesajlar, Türkiye ile ilişkilerin bundan sonraki süreçte ne kadar önemli olduğunu altını kalın kalın çizmesi de seçimi etkileyen önemli unsurlardan biri oldu. Elbette ki bu suçlamalar, bu eleştiriler daha doğrusu yeni Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a yönelik olacaktır. Çünkü nihayetinde arada 3-3,5 puanlık bir fark olsa da başa baş geçen bir seçimden bahsediyoruz. Yani Ersin Tatar'ın politikalarını, Türkiye'ye yönelik sıcak mesajlarını, bundan sonraki süreçte Türkiye ile ilişkilerin nasıl sürdürüleceği, nasıl olması gerektiğine yönelik mesajlarını eleştiren bir kesimin de olması doğal. Ama elbette ki bundan sonra Doğu Akdeniz'de atılacak adımlarda Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki yakın ilişkilerin her iki bölgeye de, yani hem Türkiye hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne de kazan kazan formülünü hayata geçirecek önemli bir unsur olduğunu düşünüyorum. Tabii ki bu unsuru, bu durumu ortaya çıkan önemli bir isim Ersin Tatar. Dolayısıyla oradaki politikalarında Türkiye açısından olumlu bir şekilde görüldüğünü, olumlu bir şekilde bakıldığını söylemekte fayda var.
Hı hı. Sayın Özyılmaz, Azerbaycan'a geçecek olursak, Azerbaycan'da Milli Meclis'e hitap eden Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop'un şöyle bir söylemi oldu. Minsk üçlüsünün beyin ölümü gerçekleşti dedi. Bu sözüyle neyi kastetti sizce?
Elbette oradaki problemi çözmekte asıl devreye girmesi gereken Minsk üçlüsü, yani Rusya, Amerika ve Fransa'dan bahsediyoruz. O üçlünün oradaki diplomatik adımları atması ve bölgedeki özellikle Ermenistan saldırılarını, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik ve elbette ki sivilleri hedef alan o saldırılarını durdurması yönünde kesin, net bir irade ortaya koymaları gerekiyordu. Yani tüm dünya kamuoyunun beklentisi bu yöndeydi. Yani ikinci kez ateşkesi ihlal eden Ermenistan'a en azından bir sert yaptırımların açıklanması bile, yani söz anlamında bunun gündeme getirilmesi bile oradaki dengelerde, oradaki Ermenistan'ın saldırgan tutumunu biraz daha dizginleyebilecek bir unsur olabilirdi. Ama bu olmadı elbette. Minsk üçlüsü Rusya, Amerika ve Fransa'nın bu yönde adım atmadığını üzülerek görüyoruz, şahit oluyoruz. Adım atmadıkları gibi Ermenistan'a yaptıkları desteklerin de dünya kamuoyu tarafından çok yakından görüldüğüne de yine şahit oluyoruz. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte o üçlü, Minsk üçlüsü bir adım atar mı? Açıkçası ben çok beklemiyorum. Bugüne kadar Türkiye'nin bu konudaki net tavrı da ortada. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop'un yaptığı ziyaret elbette ki çok önemli. Hem Türkiye-Azerbaycan ilişkileri açısından, hem Azerbaycan'ın geçtiği bu süreçte Azerbaycan halkına verilecek moral açısından oldukça önemli. Ama sadece bu düzeyde verilmiyor bu destek. Bildiğiniz gibi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da yaptığı hemen hemen her konuşmada Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin önemine dikkat çekmesi ve Azerbaycan'a yönelik destek mesajlarını vermesi de oldukça önemli. Ama dediğiniz gibi bu sadece bu seviyede kalıyor. Türkiye'nin verdiği destekle sınırlı kalıyor. Asıl bu süreçte devreye girmesi gereken ülkeler ne yazık ki elini taşın altına koymuyorlar. Rusya, Amerika ve Fransa, az önce de söyledim, koymadıkları gibi, yani gerginliği düşürmek, tansiyonu düşürmek, Ermenistan'ı biraz dizginlemek, tırnak içerisinde adımlar atacakları yerde ona destek olmaları da oldukça manidar gibi düşünüyorum. Mustafa Şentop'un da meclis başkanının da bunu dile getirmesi elbette ki dünya kamuoyuna yansıması açısından da oldukça önemli diye düşünüyorum.
Sayın Özyılmaz, Minsk grubu gibi birçok batılı ülke de Azerbaycan'daki saldırılara sessiz kaldı ama aynı zamanda sesini yükseltmesini beklediğimiz ülkeler de vardı. Türkiye Cumhuriyetlerden de ses gelmedi. Hatta MHP lideri Bahçeli Türk dünyasının sessiz kalmasına da çok kızdı. Sizce Türkiye Cumhuriyetlerinin sessiz kalmasının nedeni neydi?
Elbette ki dün MHP lideri Devlet Bahçeli'nin grup toplantısında yaptığı konuşma oldukça önemliydi. Oradaki Türkiye Cumhuriyetleri'nin isimlerini tek tek sayarak da neden seslerini yükseltmiyor sorusunu sorması. Buradaki tartışmayı da farklı bir yöne, farklı bir açıdan, daha doğrusu göstermesi açısından oldukça önemli. Dengeler. Yani bunun yanıtı dengeler. Elbette ki Türkiye Cumhuriyetleri'nin Türkiye ile olan ilişkilerinin ne kadar önemli olduğunu geçmişten, geçmişteki siyasetçilerimizden duya duya bugünlere geldiğimizi düşünürsek, onların reflekslerinin en az Türkiye kadar keskin ve kesin olmasını beklerdik. Ancak ne yazık ki şu ana kadar hala Türkiye Cumhuriyetlerinden belli bir tepki sesi, belli bir destek açıklaması Azerbaycan'a yönelik gelmiyor. Dolayısıyla onların da yüzlerinin çevrildiği bir farklı bir ülkeler var diye düşünüyoruz elbette. Amerika ile olan bağlantıları, Rusya ile bölgedeki olan ilişkileri, elbette ki bu ülkelerin Ermenistan-Azerbaycan gerginliğinde, Ermenistan saldırılarında Azerbaycan'ın yanında olmaları, taraf olmaları, olması gereken noktada durmaları konusunda tedirgin davranmalarına neden oluyor. Elbette bunu da üzülerek izliyoruz. Dün MHP lideri Devlet Bahçeli'nin son derece yerinde yaptığı bu tespit de aslında önümüzdeki günlerde biraz daha tartışılacak gibi görüyorum, düşünüyorum ben. Açıkçası bir duyum almadım ama gözlemlerim bu şekilde. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da örneğin bu konuda vereceği mesajlar, belki de tepkiler, eleştiriler herhalde bu tartışmayı farklı bir boyuta taşıyacaktır. Belki bundan sonrası için Türkiye Cumhuriyetlerinin de bu haksız olayda, Ermenistan'ın sivilleri hedef alan bu haksız saldırılarında, savaş suçu işleme noktasındaki saldırılarında umarız Azerbaycan'a destek açıklamalarını yapmakta geri kalmazlar.
Hı hı. Sayın Özyılmaz, Fransa'da Macron'un İslam'a savaş açmasından sonra Müslümanlara ait derneklere baskın düzenleniyor, camilere kilit vuruluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Macron'un derdi İslam'la hesaplaşmak diyor. Sizce Fransa'da neler oluyor? Macron'un amacı ne?
Vallahi bu gelişmeleri, şimdi az önce konuştuğumuz Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarından bağımsız düşünürsek bence hata yapmış oluruz. Elbette ki Fransa'nın İslam'a yönelik, Müslümanlığa yönelik geçmişteki sicilinin bozuk olduğu tespitini söylediğimizde bu sorun tamamıyla çözülmüş olmuyor. Yani Ermenistan'a Fransa'nın verdiği destekler sadece keşke orayla sınırlı kalsa. Doğu Akdeniz'deki Fransa'nın attığı adımlar, Yunanistan'ı biraz destekleyen, Yunanistan'ın oradaki hareketlerini biraz daha askeri anlamda da destekleyerek biraz cesaretlendiren adımlarını görüyoruz. Dolayısıyla Türkiye ile Türkiye'nin olduğu her yerde Fransa'nın Türkiye'ye yönelik, Türkiye politikalarına yönelik karşı hamlelerini görüyoruz. Unutmayalım, Libya'da da Fransa'nın ne kadar kışkırtıcı bir politika izlediğini, belki bugünlerde biraz 3. 4. gündem maddeleri arasında kaldı Libya ama ne kadar Türkiye'ye yönelik karşı açıklamaları, kışkırtıcı açıklamaları olduğunu biliyoruz. Hatırlanacağı gibi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın ziyareti, Libya ziyaretinin hemen ardından Macron'un da, hatta hemen ardından değil, aynı saatlerde, aynı günlerde Macron'un da bir ziyareti söz konusu olmuştu. Dolayısıyla Türkiye karşıtı politikalarının her noktasında Fransa var. Ama elbette ki İslam'a yönelik, Müslümanlığa yönelik Fransa'nın yaptığı bu adımlar ve Macron'un açıklamaları, hatırlanacağı gibi geçtiğimiz haftalarda Macron'un İslam'a yönelik de son derece saygısız bir açıklaması vardı ve Türkiye'nin de çok sert bir tepkisi olmuştu. Dolayısıyla bu açıklamalara, İslam'a yönelik, Müslümanlığa yönelik bu adımlara ilk tepkiyi, net tepkiyi Türkiye'nin vereceğini az çok tahmin ediyorlardır. Dolayısıyla sadece İslam, sadece Müslümanlığın orada hedef alınmadığını söyleyelim. Onların üzerinden, o önemli değerlerin üzerinden yine Türkiye'nin de hedef alındığını söylemeden olmaz. Yani oradaki durum tespitini doğru yapmak gerekir. Az önce konuşmamın başında da aktardığım gibi Türkiye'nin olduğu her yerde karşımızda Fransa'yı görüyoruz. Türkiye politikalarına karşı bir Fransa'yı, hatta Fransa olmasa bile başka ülkeler üzerinden, daha doğrusu maşalar üzerinden Türkiye'ye yönelik o saldırgan politikalarını hayata geçirme konusunda geri adım atmıyorlar. Bu gelişmeyi de, İslam ve Müslümanlığa yönelik bu adımları da bu kapsamda değerlendirmek çok doğru olur diye düşünüyorum.
Hı hı. Sayın Özyılmaz, yüz yüze eğitimde yeni aşamaya geçiliyor ve 5. ve 9. sınıflar da başlıyorlar yüz yüze eğitime. Cumhurbaşkanı Erdoğan da COVID aşısında baharı hedef gösteriyor. Salgındaki son durumu nasıl yorumluyorsunuz ve yüz yüze eğitimin bu şekilde başlıyor olmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?
Yani yüz yüze eğitimin ilk başladığı günden bugüne bir değerlendirme yapıldığında aslında o korkulan tablonun, ürkütücü tablonun eğitim noktasında çok fazla hayata geçmediğini görüyoruz. Bunda elbette alınan tedbirlerin büyük önemi var. Bunlarla birlikte önümüzdeki döneme yönelik dün kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan 2 Kasım tarihini işaret etti ve ortaokul 5. sınıflarla birlikte 9. sınıflarda eğitime başlayacak. Ama burada önemli olan şu, elbette ki yüz yüze eğitimde sayının yükselmesi önemli ama tedbirlerin de bir yandan elden bırakılmaması gerekiyor. Tabii yerli aşı çalışmalarıyla birlikte insanlar üzerindeki hafta içerisinde denemelerin başlayacağını ve bahar aylarına yönelik de aşının artık seri üretimine başlanacağını söyledi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bir yandan tedbirler, bir yandan önlemler elbette alınmak zorunda ama diğer yandan da bu aşı çalışmalarının elbette seyrinin çok yakından takip edilmesi gerekiyor. Ama bu sadece elbette eğitim açısından, yani okullarda alınacak önlemlerle sınırlı bir şey değil. Şimdi tablolara bakıyoruz. Bazı illerde sayıların yine artış eğilimine girdiğini görüyoruz. Örneğin İstanbul gibi, örneğin Bursa gibi. Şimdi Ankara'da son 2 haftadır alınan tedbirler işe yaradı. Hı hı. Bulaşma riski, yeni vaka sayıları büyük oranda düştü yorumları yapılıyordu. Fakat yine başkentte Ankara'da da sayıların yükselme eğilimine geçtiğini, tablonun yine, rakamların yine ürkütücü boyutlara gelme aşamasında olduğu yorumları, bilgileri geliyor. Vatandaşlar olarak tedbiri hiçbir şekilde elden bırakmamamız gerekiyor. Yani eğitim devam edecek. Elbette ki oradaki önlemler, tedbirler alınacak. Öğrencilerimiz, çocuklarımız, canlarımız orada güvenli bir şekilde eğitimlerini sürdürecek ama bunun yanında yine sosyal hayatta da biz tedbirleri bırakmadan günlük yaşamımızda bir şekilde kısıtlamalar dahilinde devam etme eğiliminde olmalıyız diye düşünüyorum.
Hı hı. Sayın Özyılmaz, değerlendirmeleriniz için çok teşekkür ediyoruz size.
Teşekkürler, iyi yayınlar, kolay gelsin.
Teşekkür ediyoruz. Sevgili dinleyenler, Haber Global Editörü Erdinç Özyılmaz gazetelerde öne çıkan başlıkları değerlendirdi.
Fuatcan Bayramoğlu'yla dış basında geçen hafta.
Sevgili dinleyenlerimiz, dış ilişkiler uzmanı Fuatcan Bayramoğlu dış basında geçen hafta yer alan manşetleri değerlendirecek bize. Kendisi şu anda hattımızda. Sayın Bayramoğlu, hoş geldiniz programımıza.
Hoş bulduk Sinan Hanım, merhabalar.
Merhaba. Sayın Bayramoğlu, Ermenistan'ın sivillere hedef aldığı saldırılar sürüyor bildiğiniz gibi. Peki Batı basını bu saldırıları nasıl görüyor, nasıl yorumluyor?
Şöyle başlayalım. Ermenistan bir taraftan Batı basınında Ermenistan yetkililerinin çok sık bir şekilde göründüğünü söylemeliyiz. Önceki günlerde BBC'ye Ermenistan Cumhurbaşkanı'nın bir açıklaması oldu. Ve 12 dakikalık bir mülakattı bu. Esasen BBC'deki bir mülakat şeklinde oldu bu. Yani bu 12 dakika içerisinde Azerbaycan kelimesiyle Türkiye kelimesini, hani kullandığı sayı itibariyle baktığınızda eşit olduğunu söyleyebilirim. Yani hani ne kadar Azerbaycan'dan bahsettiyse o kadar Türkiye'den bahsetti. Hatta zaten bizde de ulusal basında da bu haber oldu. Ermenistan'ın NATO'ya ve Avrupa Birliği'ne bir başvurusu oldu. Ve dedi ki Ermenistan, Azerbaycan'ın Türkiye'den aldığı dronlar, yani insansız hava araçlarını kullanmasına izin verilmesin dendi. Çünkü o Dağlı Karabağ bölgesinde Ermenistan'a karşı özellikle tabii bunların çok etkin olduğunu biz biliyoruz. Hı hı. Ve Azerbaycan yetkilileri de bununla ilgili açıklama yaptılar defalarca. ve çok yüksek zayiat verdiklerini belirtmişlerdi. Yani bu anlamda insansız hava araçlarının ne kadar etkin olduğunu Ermenistan Cumhurbaşkanı da aslında zımnen söylemiş oluyor. Ve hani savaş ortamında dengeleri kesinlikle değiştirdiğini söylemeliyiz. Bu bağlamda bu açıklamaların önemli olduğunu düşünüyorum. Tabii Ermenistan'ın burada Türkiye'yi zikrederken şunu söylediğini söylemek lazım. Türkiye'ye karşı baskı yapılmasını uluslararası camiadan talep ediyor. Şimdi kendisi saldıran taraf, hatta Gence ve pek çok şehirde daha önceki gün yine bir başka saldırı oldu Azerbaycan'da. Sivillerin bulunduğu yerlere dönük çok acımasız saldırılar oluyor ve şehitler veriliyor o bölgelerde. Dolayısıyla bunların olduğu bir zamanda bir taraftan bir masaya gelmeye hazırız şeklinde açıklamaları yapıyor olmasının inandırıcılığı da yok. Dahası Türkiye'ye dönük açıklamalarının da kabul edilebilir bir tarafı yok. Bunu söylemek lazım. Bu hafta aslında önemli bu konuyla ilgili önemli gelişmeler olabilir. Daha doğrusu önemli görüşmeler olacak, öyle söyleyelim. Hı hı. Dün bu sabaha karşı itibariyle Ermenistan Dışişleri Bakanı Moskova'ya gitti. Bugün Moskova'da temaslar olacak. Bir diğer taraftan da şunu söylemek lazım. Amerikan Dışişleri Bakanı Pompeo'nun bir açıklaması oldu. Ve bu cuma günü bu hafta içerisinde, yani iki gün sonra Washington'da Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanları'yla bir görüşme gerçekleştireceğini söyledi. Amerikan basına yansıdığı kadarıyla bu görüşme üç taraflı bir görüşme şeklinde olmayacak. Öncelikle Azerbaycan Dışişleri Bakanı'yla görüşecek Pompeo. Ardından Ermenistan Dışişleri Bakanı'yla görüşecek. Dolayısıyla şimdi burada şunu da söylemek lazım tabii ki. Amerika'da birazdan belki değiniriz ona. İki hafta sonra, artık iki haftadan da daha kısa bir süre kaldı. 13 gün kaldı. 13 gün sonra bir seçim olacak. Dolayısıyla Amerika'nın bu hamlesini ara buluculuğu yapıyorum ve etkin bir şekilde yapıyorum imajı vermek için belki de dış politikada kullanacağı son şanslardan bir tanesi. Bu bağlamda baktığınızda gerçekten ki Amerika'nın lazım, Minsk grubunun üyelerinden biri öyle söylemek lazım ve Minsk grubunda Amerika, Fransa'nın bulunduğunu, Rusya'nın bulunduğunu hatırlayacak olursak hani Ermenistan yanlısı politikaların gelmesi, o yönde politikaların izlenmesinin çok muhtemel olduğunu söylemek mümkün. Burada da benzer bir durum olursa Amerika açısından başarısızlık olacaktır. Dolayısıyla mevcut sahadaki durumun kabul edilmesi Azerbaycan'ın ve Türkiye'nin tabii ki talebi. Bu anlamda bunun gerçekleşmesi gerektiğini düşünüyorum. Tabii bunun gerçekleşeceğini, yani sahadaki durumun kabul edilip kabul edilmeyeceğini veya zaman içerisinde bunun kabul edileceğiyle ilgili şu an hani sahadaki durum bir gerçeklik. Biz kabul edilmesini bekliyoruz. Önümüzdeki günleri de takip edip diplomatik alanda hem Azerbaycan hem Türkiye olarak birçok gelişmenin de olacağını göreceğiz diye tahmin ediyorum.
Hı hı. Sayın Bayramoğlu, Amerika Birleşik Devletleri'nde başkanlık seçimine artık iki haftadan az bir süre kaldı. Anketleri, tartışmaları ve genel itibariyle son iki haftalık süreci siz nasıl değerlendiriyorsunuz?
Şöyle söyleyelim, aslında belki bu bağlamda şunu söylemek mümkün. Amerika'daki şu an ana akım medyayı takip ettiğinizde yani neredeyse Joe Biden'ın başkanlığını tebrik eden açıklamaları görmek mümkün. Ama hemen dinleyicilerimiz 2016 yılını hatırlayacaklar. Hillary Clinton'ın kazanma ihtimalini %80'lerin üzerinde görüyordu anket firmaları. Yani bu şekilde değerlendiriyorlardı. Şimdi çok benzer durum. Hatta şunu söyleyen açıklamalar dahi oldu. Trump'ın seçimi kazanma ihtimali tek basamaklı sayılar ihtimal olarak tek basamaklı sayılara indi. Yani %10'ların altına düştü şeklinde açıklamalar var. Yani bunu tabii gerçekçiliği çok tartışılır. Dün mesela Fox News'da, Amerikan basında, haber organında ki cumhuriyetçilere çok yakın olduğuyla bilinir zaten. Orada bir anket şirketi çıktı. Trafalgar şirketi diye. Şimdi bu şirketin özelliği şu. 2016 yılındaki seçim sonuçlarını bildiğini iddia ediyor ve Fox News'da bu şekilde lanse etti şirketi. Şimdi bu şirketin dünkü yaptığı açıklamada, şirketin sahibinin dünkü yaptığı açıklama Trump'ın seçimi kazanacağını tahmin ettikleri yönündeydi. Yine 2016'daki gibi Trump'ın seçilmesini bekliyor yani bu şirket ve Amerika'daki bütün köklü anket şirketlerinin yanıldığı 2016 seçimleri daha henüz 4 yıl gerimizde kalmışken bu açıklamaların çok önemli olduğunu düşünüyorum. Burada özellikle sordular yani neden bu kadar anketin muhalifi, yani tersinde bir şey söylüyorsunuz, bunu neye dayandırıyorsunuz diye. Genelde beklenen bir 2016 yılında da bizim gördüğümüz açıklama geldi aslında. Trafalgar şirketinin başkanından ve dedi ki siyah Amerikalılar dahil olmak üzere Trump'a oy verdiğini söylemekten çekinen bir kitle var. Ve bu kitle sandığa gidecek ve sandığa gittiğinde de Trump'a verilmesi beklenenden daha fazla destek verecek. Dolayısıyla da Trump'ın pek çok eyalette seçimi kazanacağını ve en sonunda da seçimi Trump'ın alacağını ve başkan olacağını söyledi ki bu gerçekten önemli bir ifade. Çünkü daha geçtiğimiz hafta içerisinde Washington Post, New York Times buralarda çıkan makalelerde Trump'ın halihazırda 11 puan geriye düştüğünü söylüyorlardı. Bu arada 2 gün sonra yine Amerika'yla devam edecek olursak 2 gün sonra bu başkan adaylarının bir münazarası olacak ve bu son münazara olacak. Burada bir Trump cephesinin dış politikadan bahsetme ile ilgili talebinin olduğunu biliyoruz. Önceden hangi konuların konuşulacağı başlıklar halinde belli olduğu için bu konunun ne kadar konuşulacağını söylemek zor. Ama hani bunun gündem olacağını söylemek mümkün. Bir de geçtiğimiz hafta hatırlarsanız demiştik ki 2016 seçim yılında Amerika'da 30 milyon oy mektupla kullanıldı diye söylemiştik. Şu an hali hazırda mektupla kullanılan oy sayısı 28 milyon 2020 seçiminde. Yani bu seçimde şu ana kadar 2016 yılında kullanılan rakama ulaşıldı ve geçilmek üzere bu rakam. Dolayısıyla bu mektupla kullanılan oyların Cumhuriyetçiler ve özellikle Trump özelinde kabul edilmesiyle ilgili soru işaretlerinin olduğunu düşünecek olursak bunun önemli bir tartışma yaratacak konu olduğunu düşünüyorum. Bir de şunu söylemek lazım. İngiliz basınında bir haber çıktı. Daily Mail'da Ross Myers, Amerikan ordusunun siber güvenlik başkanı ve Rusya'nın Amerikan seçimlerine müdahale etmek için her şeyi yaptığını ama İngiltere'ye, Amerika'nın İngiltere'ye 2018'de yaptığı yardımın çok benzerini İngiltere'nin şu an Amerika'ya yaptığını istihbarat düzeyinde söylüyor bu açıklamayı. Amerikan istihbaratı nasıl İngiliz istihbaratını desteklediyse şu anda İngiliz istihbaratı Amerikan istihbaratını destekliyor ve seçimin güvenli olması için her türlü çalışmayı yapıyoruz şeklinde bir açıklama vardı. Dolayısıyla bu bağlamda seçim satım haline girdiğini söylemek mümkün. Zaten uzun süredir bu şekildeydi. Son iki haftanın çok kritik bir dönem olduğunu söylemek mümkün. Amerikan Dışişleri Bakanlığı, daha doğrusu Amerika'nın dış politikası bağlamında bir de söylemek gereken çok önemli bir konu var. Trump çünkü bunu özellikle son iki hafta içerisinde girildiği dönemde daha da gündeme getirdiğini görüyoruz. Birleşik Arap Emirlikleri ile İsrail'in hatırlayacaksınız Eylül ayı başında imzaladığı bir anlaşma vardı. Şimdi bu anlaşma, daha doğrusu Ağustos sonuydu. Bu anlaşmanın özelliği Birleşik Arap Emirlikleri'ni İsrail'i diplomatik olarak tanımıştı. Şimdi bu anlaşma sonrasında ilk kez Birleşik Arap Emirlikleri'nden bir heyet İsrail'e iniş yaptı dün. Ama uçakta birisi daha vardı. Kimdi o? Amerikan Hazine Bakanı. Yani Birleşik Arap Emirlikleri heyeti Amerikan Hazine Bakanı ile birlikte İsrail'e iniş yaptı. Ama İsrail'e giremediler. Bunun sebebi de şu, Covid önlemleri dolayısıyla şu an yurt dışından kimseyi kabul etmiyor İsrail. Ve havaalanında masalar kurularak bir anlaşma imzalandı. Gerçekten bunu İsrail basından takip ettiğinizde ilginç görüntüler olduğunu görüyoruz. Netanyahu nitekim dedi ki bir sonraki sefer ülkemizi de gezdirmek isteriz size dedi. Belki gerçekten Birleşik Arap Emirlikleri yetkilileri, ekonomi bakanıyız oraya giden, çok istemiştir İsrail'e gidebilmeyi. Ama bu sefer gerçekleştiremedi. Hayalini suya düştüğünü söylemek mümkün. Son bir de şunu söylemek istiyorum gerçekten bu konuyla ilgili. Şimdi Amerika, Irak'ta, Afganistan'da demokrasi taşımak, demokrasi götürmek argümanıyla belki milyonlarca insanın hayatının, jenerasyonların hani hayatlarını değiştirdi olumsuz yönde. Pek çok insan hayatını kaybetti bu bağlamda. Şimdi bunu Birleşik Arap Emirlikleri'nin monarşi devletinin, daha doğrusu Birleşik Arap Emirlikleri'nde seçimle gelen bir iktidarın olmadığını hatırlayacak olursak, burada Amerikan yönetiminin Birleşik Arap Emirlikleri ile dün imzaladığı, sadece İsrail değil bu arada, Amerikan yönetimi de dün Birleşik Arap Emirlikleri ile çok önemli stratejik anlaşmalar imzaladı. Aynı güne denk geldi Amerika ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin imzaladığı anlaşmalar. Dolayısıyla bu bağlamda Irak'ta ve Afganistan'da demokrasi götürmek argümanıyla, bahanesiyle oraya askerlerini gönderen, orada yıllardır askerleri hala bulunan bir ülkenin Birleşik Arap Emirlikleri'ne demokrasi götürmeyle ilgili hiçbir çabasının olmaması, oradaki yönetimiyle çok güzel ilişkilerin oluyor olması, tırnak içerisinde söylüyorum. Tabii ki çok manidar. Yani bu anlamda hani demokrasinin hangi ülkesi olmasını istiyor Amerika veya hani demokrasinin hangi ülkede olmadığı zaman onu dert etmiyor. Bunu görmek, tekrar izlemek gerekiyor gerçekten. Çünkü bu bir taraftan o ülkenin liderlerinin veya politikasının samimiyetini tekrar gözler önüne getiriyor. Bunu söylemek lazım.
Hı hı. Sayın Bayramoğlu, programımızın da sonuna geliyoruz. Çok kısaca sizden COVID-19 ile ilgili mücadelede küresel ölçekte ne durumda dünya? Önlemleri sıkılaştıran ülke örnekleri var mı? Dinlemek isteriz. Çok kısaca.
Çok hızlı hemen bahsedeyim ben. Şu an Avrupa'da ikinci dalganın başladığını söylemeliyiz. Çünkü yetkililerden bu yönde açıklamalar geliyor zaten. Fransa İslam'la ilgili, İslam dinine karşı çok hadsizce yetkililerin açıklamasını görüyoruz bir taraftan. Ama bir taraftan da şunu söylemeliyiz ki Fransa koronavirüse yenilmek üzere. Dolayısıyla hani bunu örten pek çok girişim olduğunu söylemek mümkün Fransa üzerinde. İngiltere'de mali anlamda çok zorlandığını söylemeliyiz. 2008'deki finans krizi sonrasından bu zamana İngiltere'de kamu borçlanması tavan yapmış durumda. En yüksek rakamları gördü İngiltere. İspanya ekonomisi aynı şekilde bir yandan etkileniyor. Yani sadece sağlık özelinde değil, ekonomik finans anlamında da olumsuz etkilenen çok sayıda ülke var ve çok belli başlı Avrupa Birliği ülkeleri bu ülkeler. İngiltere, İtalya, Fransa, İspanya, bu ülkelerden bahsediyoruz. İkinci dalgayla ilgili önlemler alan ülkeler üzerinde bakacak olursak Hollanda, Çekya, Galler ve İrlanda'da özellikle yeni önlemlerin alındığını söylemek mümkün. İrlanda örneğin bu cuma itibariyle 6 haftalık bir lockdown'a, yani ülkeyi kapatmaya giriyor. Ki burada bu dönemde pek çok yer kapalı olacak. Ya dolayısıyla yeni önlemlerin alınacağını söylemek mümkün. Bir de Financial Times'da yeni bir makale yayınlandı. Bu okulla tartışmalarıyla ilgili. Önemli olduğu için ben bundan bahsetmek istiyorum okuyucularımıza. Almanya ve Norveç'te yapılan araştırmalar, Financial Times makalesinde aktarıldığı kadarıyla söylüyorum. Almanya ve Norveç'te açılan okulların, daha doğrusu okulların kapatılmasının COVID-19'a karşı alınacak önlemlerle ilgili desteğinin sınırlı olacağını, dolayısıyla okulların açık olmasının bir zararın olmadığının düşünüldüğü ile ilgili bir makale vardı. Bunun da bu okullarla ilgili tartışma anlamında bir yeni bir pencere açacağını düşünerek bahsedeyim istedim Financial Times makalesine.
Sayın Bayramoğlu, çok teşekkür ediyoruz değerli açıklamalarınız için.
Ben teşekkür ederim efendim, çok sağ olun.
Sevgili dinleyenler, bugün de programımızın sonuna geldik. Dış ilişkiler uzmanı Fuat Can Bayramoğlu bize dış basında geçen hafta neler oldu onları anlattı. Yarın yine aynı saatte sizi burada bekliyor olacağız. Şimdilik hoşça kalın.
Yeni Gün.